Ay büyürken uyuyamam. Necati Cumalı.
Ayrım 22.
Ay büyürken uyuyamam. Necati Cumalı. Bacağının Selma'nın bacağına, omzunun omzuna değdiğini duyuyor, bu dokunuşlara kulak veriyordu otobüs yol alırken. Soluğunu kesiyor, yeniden soluk alıyor, iki soluk arasında bu dokunuşların kopuşunu, yeniden soluk alınca bağlantısını dinliyor, soluğunu tutarak bu bağlantıyı uzatıyor, bu oyundan tatlı yürek çarpıntılarına kapılıyordu. Otobüsün penceresinden dışarıya bakarken, gördükleri hiç aklında kalmadan geçip gidiyordu gözlerinin önünde. Sorsalar yolun neresinde olduklarını söyleyemezdi. Bir süre sonra soluğunu Selma'nın soluğuna uydurdu. Artık birlikte doluyor, boşalıyordu göğüsleri. Selma'nın omuzlarının, bacaklarının sertliğini, dağ köylülerinin ıslak ot, koyun kokusunu duyuyordu yanı başında. Sarhoşa dönüyordu gitgide. Dönüyor bu gezintiden, oynadığı oyundan duyduğu sevinçle Selma'nı süzüyordu. Köye gidiyorlardı. Bu gece herkesi uyuttuktan sonra ne yapıp ne edip beraber olacaklarını biliyordu. İçlerinde ne zamandır duymadığı bir koşuşmayla buluşacakları saatten sonrasını yaşıyordu şimdiden. Kendi samanlıklarında mı, Selmanların samanlığında mı artık durum nereden verirse birbirlerinin kollarına atılacaklar, ilk horozlar ötüşürken gene de birbirlerine doyamadan ayrılacaklardı. Kocasını hiç duymadığı bir açlıktı etlerinde boşalan. Dağ köylerinin çoğu kızları gibi sağlıklıydı, uzun boylu, gösterişliydi üstelik. Gergin çizgili göğüsleri, kalçaları vardı. Soğuk kalamazdı hiçbir erkeğe. Kocasıyla yatarken de kasılıp boşanıyordu etleri. Gene de Selman'ı arıyordu. Selman'dan, bir erkekten daha fazla olarak Selman'dı istediği. Kocasından ise yaklaştıkları sırada ne beklediğini, ne istediğini bilemiyordu. Küçüktü köyleri. Dik denilebilecek bir yamaçta kurulmuştu. Küçük büyük bütün evleri birbirine benzerdi. Alt katta samanlık ahır, üst katta bir sofayla bir ya da iki oda, evleri kuru taşla örülmüş avlu duvarları kuşatırdı. Önce boyasız tahta bir kapıdan avluya girilir, avluda dıştan bir merdivenle üst katın kapısı önüne çıkılırdı. Komşuydular Selman'la. Kuru taşla örülmüş omuz yüksekliğine kadar bir duvar ayırırdı avlularını birbirinden. Evliydi Selman. Anası ablasıyla birlikte Selman'ın düğününe gittiklerini ansırdı. 8 yaşındaydı o sıralar. Konuşulanlardan doğru dürüst bir şey anlamasa da yetişkin ablasıyla akranı öbür kızların geline dedikleri aklındaydı. Kız iyi tut elinde. Bırakma, dinlensin, başka kancıkların ardında seyirtsin. Gelin neye baksa gülüyordu o gün. Tellediler, duvakladılar. O da o gün gelinin duvandan kopardığı bir parça teli uzun süre kaybetmeden saklamaya çalıştı. Kocaman adamdı onun gözünde Selman. Hiç sonradan olacaklar aklına mı gelirdi? Doru atı üstünde görürdü Selman'ı. Köyün bütün beygirleri semerliydi, yüke çekilirdi. Selman gerisinde dürülü kiraz rengi bir velense ile çerkez kaltağı vururdu atına. Yelelerini örer, kuyruğunu topuz yapardı. Eşkin, bakımlı, rahvan yürüyüşlüydü atı. Sık sık kasabaya inerdi atıyla. Kasaba dönüşlerinde, köyün girişinden avlu kapısına kadar kız erkek köyün bütün çocukları sevinçli çığlıklarla Selman'ın atı arkasından koşuşurlardı çocukluğunda. Sonra avlu kapısında kümlenir, Selman eğerden heybeyi alırken atın ön sağ ayağıyla eşinerek avlu kapısının açılmasını bekleyişini seyrederlerdi. Ergenlik yaşında sık sık yıkanmasını severdi. Avlu kapılarının bitişiğindeki mutfaklardaydı yıkanma yerleri. Ocakta bir teneke suyla ılıştırarak geniş bir teneke leğen içinde yıkanırdı. El büyüklüğündeki aynası, iki yüzlü bağ tarağı yanında olurdu yıkanırken. Göğüslerinin biçimlenmeye başladığı günlerden beri yıkanmadan önce, yıkandıktan sonra aynada çıplak vücudunu, beline inen saçlarını seyretmekten hoşlanır, yıkandıktan sonra uzun uzun taranırdı. 16 yaşındaydı, yalnızdı evde. Yıkanmış, avluya çıkmış, güneşte saçlarını tarıyordu. Nisan olacaktı aylardan. Avlularındaki erik ağacının yeşilleri gülüyordu. Henüz ufacıktı, yemyeşildi erikler. Kanının sırtını ısıtan öyle tatlı bir güneş vardı ki uzattıkça uzatıyordu taranmasını. Bir ara kendisini gören biri var duygusuna kapıldı. Yakınlara konup havalanan serçelerin ötüşlerinden başka ses yoktu yöresinde. Yalnız hızlı uçuşan kırlangıçların gölgeleri gelip geçiyordu avludan. Saçlarını ortadan ayırdı. Ellerinin tersiyle iki yandan omuzlarının gerisine attı. Aynayı yeniden alıp gözleri yüksekliğine kaldırınca, aynadan geride avlu duvarının üstünde bir büst gibi duran Selman'ın başını gördü. Duvarın hemen dibindeki incirin yaprakları altına sığınan Selman, bakışlarını dikmiş kendisini seyrediyordu. Hafif bir ay çıktı ağzından. Selman işaret parmağını dudağının üstüne götürüp susmasını işaret ediyordu. Tersemek istedi. "Utanmıyor musun? Kocaman adamsın. Ayıp değil mi?" demek istedi, diyemedi. Tepeden tırnağı kızardığıyla kaldı. Aynası tarağı elinde kaçtı, eve girdi. İki gün sonra gene yıkanıyordu. Saçlarını vücudunu sabunlayıp duruladı. Leğenin içinde ayağa kalktı. Aynasını eline aldı. Memelerine, omuzlarına, saçlarına, bacaklarına baktı. Güzel olup olmadığını soruyordu kendi kendine. Bilmediği kollar, eller, dudaklar sarsın, okşasın, dolaşsın istiyor. Bir sızı, bir özlem sarıyordu aynada gördüğü her yerini. Aynadan ayıramadığı gözlerini yumdu, iç çekti, kavuşturduğu elleri arasında aynayı göğsüne bastırdı. Gözlerini açıp yeniden aynaya baktığı zaman, aynanın içinde Selma'nın iki gün önce duvarın üstünden uzanan yüzüğü de aynada gördü. Büyüyor, yaklaşıyordu yüz. Sonra Selma'nı atı üstünde gördü. Geniş omuzları, dik oturuşuyla gülüyor, yaklaşıyordu. Ne yapsa yüz gözlerinin önünden gitmiyordu. Bakışlarını, çıplaklığını ayıramıyordu sanki. Yeniden gözlerini yumarak aynayı göğüslerine bastırdı. Sıkılan dişleri arasından fısıldadı. Selma. Az sonra avluya çıkmış güneşle taranıyordu. Sivri uçlarını dibinden geçirerek tarağı saçlarının ucuna kadar tararken, oturduğu yerde kıvrılıp bükülüyor, göğüslerini öne çıkarıyor, gözleri yarı kapalı, kimseyle ilgilenmezmiş, yalnızmış gibi davranıyordu. Oysaki bir yerden Selma'nın kendisini gözlediğini çok iyi biliyordu. Gene yalnızdı evde. Taranmasını uzattıkça uzattı. Birden ellerini kuvvetli iki erkek elinin kavradığını duydu. Duvardan atlayıp sessizce yaklaşan Selma'nın kolları arasındaydı. Sıcak soluğunu yüzünde boynunda dolaştırarak yanıp tutuştuğunu fısıldıyordu Selma. Silkindi, debelendi, kurtulmaya çalıştı. Uykudaymış gibi yitirmişti bütün gücünü, kuvvetini. Karşı koyamayarak Selma'nın kollarında evlerinin altındaki samanlığa sürüklendi. Samanlığın dibindeki ot yığınlarının üstünde büsbütün Selma'nın öpüşlerine, okşamalarına saldı kendini. Yarı açık göz kapakları arasından bütün gördüğü, oraya buraya uçuşan, kaçışan tavukların samanlığın karanlığı içinde pırıldayan gözleriydi. Selma'nın karısı üçüncü çocuğuna gebeydi o sıralar. Köy dışındaki hendeklerde, Mersin, Erguvan kümeleri arasında, bağ kütükleri altında, samanlıklarda, ağıllarda bazen gece, bazen gündüz sık sık buluşuyorlardı. Yakınlıkları uzun bir süre gizli kaldı. Kışa girerken arada bir ortadan kaybolmaları anasını kuşkulandırır oldu. Gözünün önünde görmedi mi kadın hemen ardına düşüyordu. Samanlığın bir köşesinde sevişirlerken anasının kaybolan bir tavuğu aranır gibi adını seslenerek avluda dolandığını duyardı. Anasının samanlık kapısından uzaklaştığı sırada ortaya çıkar, gelişi güzel bir yalan uydururdu. Anası inanmaz, akşama kadar süren düşmanca bir çekişme başlardı aralarında. Anasının uykusu kaçtığı bir gece yakalandılar. Gürültüsüzce evden çıkıp avluya indi. Selman samanlıkta bekliyordu. Anasının kendisini izlediğini duymadı. Ellerini yeni Selman'a uzatmıştı ki, girerken kapattığı samanlık kapısı açıldı. Anası adını sesleniyordu. İkisi de soluklarını kesmiş, ne yapacaklarını bilemiyordular. Anası Allah'tan ki fener kibriti almamıştı yanına. Samanlığın duvarına tutuna tutuna el yordamıyla ilerliyordu. Selman fırladı, kendini kapıdan dışarı attı. Anası kapıya döndü tökezleyerek. Selman'ın duvarı aşan karaltısını tanıdı. Komşu köpekler havladılar. Anasının bağırıp çağırmayışından, babasına seslenmeyişinden nasıl olsa işi kapatacağını anladı. Söyleyecek yalanı yoktu. Başı önünde samanlıktan çıktı. Tuh! Utanmaz rezil diye üstüne atılarak saçlarını yolmaya, etlerini çimdiklemeye, sırtını yumruklamaya başlayan anasının ilk öfkesi geçinceye kadar kendini koruyacak bir devinimde bulunmadı. Anasının tepesine sırtına inen yumrukları, itelemeleri arasında odasına döndüler. Anası gaz lambasını yaktı. Donunu çıkarmasını söyledi. Orasını uzun uzun yokladı. Hala kız olduğunu görünce yatıştı. Ertesi gün bir başka köye gelin giden ablasının yanına gönderdiler onu. İki ay ablasıyla eniştesinin yanında kaldı. Köye dönüşünde evlenmesi için söz kesilmişti. Nişanlar takıldı. Evlenme hazırlıkları çabuk tamamlandı. Anası hiç gözünün önünden ayrılmasına fırsat vermiyordu. Ama o gene de gelin gitmesine üç gün kalıncaya kadar haftada 10 günde bir Selman'la buluşmanın yolunu buldu. 2. Uzun boyun üstüne yuvarlak kafalı, çekik gözlü bir adam, park kahvesinin caddeye inen merdivenler üstünde durmuş ona bakıyordu. Bol ceketinin önü açıktı. İki elini baş parmaklarından ceketinin altında yeleğinin alt ceplerine çengellemiş, onu arıyormuş, ona bir şeyler söyleyecekmiş gibi bir duruşu vardı adamın. Elinde olmayarak göz göze geldi. Ne soracaksa sormasını bekliyormuş gibi kısa bir süre bakışlarını kaçıramadı adamdan. Sonunda duyduğu rahatsızlıkla silkindi, adamla hiç ilgilenmez görünmeye çalıştı. Adamın merdivenleri indiğini, alana doğru yürüdüğünü gördü. Alanda Selma'nın görüştüğü şoförlerden biriyle konuştu adam. Şoförle birlikte oturduğu yere doğru bakışlarından kendisinden söz ettiklerini anladı. Geceydi artık. Selman hala dönmemişti gittiği yerden. Masasının az ilerisinde bir elektrik direği vardı. Elektrik lambasının çıplak ışığı altında büsbütün yalnız, suçlu, ortada kalmış duyuyordu kendini. Sandalyesi üstünde daha da toz top oldu, daha da büzüldü. Adam şoförle konuştuktan sonra geldi, 4-5 adım önündeki bir masanın başında durdu. Ayakta sırıtkan bir bakıştan sonra bir sandalye çekti, sırtını ona doğru dönerek oturdu, geriye kaykıldı. Adam şimdi ensesiyle de ona bakıyordu, onu gözaltına almıştı sanki. Kocaman ayakları vardı. Korkunun yerleştiği bakışlarıyla bir yandan Selma'nın dönüp gelebileceği sokak ağızlarına bakınırken, bir yandan adamın devinimlerini kolluyordu. Gittikçe adam yabancı gelmiyordu ona. Düşündü, düşündü. Sonunda adamın daha önce kahvenin önünden iki kez daha geçtiğini, hep bir şeyler soracakmış gibi sırıtmaya hazır kendisine baktığını anımsadı. Selman alandan doğru göründü. Dalgın dalgın yaklaşıyordu. Bir elinde bir kese kağıdı vardı. Anlaşılan yiyecek bir şeyler almıştı. Tam yanından geçeceği sırada uzun boyunlu adam sandalyesinden kalktı, boş elinden yakalayarak durdurdu Selman'ı. Merhaba Selman Çavuş, bize bir selam vermek yok mu? Merhaba. Dalgınsın anlaşılan, köye dönmedin mi? Kasabada mısın bu gece? Selman ona beklemesini işaret etti. Olmadı, dönemedik dedi adama. Adam ilk kez görüyormuş gibi ona doğru baktı. Kusura bakma, yalnız değilsin demek. Misafirim var. Adam sırıttı. Anlaşıldı. Nerede kalacaksın? Bakalım. Seslerini alçalttılar. Konuşulanları duyamaz oldu. Adamdan ayrılıp yanına yaklaşırken Selman'ın yüzü gülüyordu. Hadi dedi, kalk, gidiyoruz. Nereye gideceklerini sormadı Selman'a. Bir kez daha onun akıntısına saldı kendini. Yandaki sandalyenin üstünde duran tahta saplı torbayı andıran kumaş bir çantayı alarak kalktı. Adam az ileride merdivenlerin kenarında bekliyordu. Selman içtikleri çayların parasını ödedi. Selman'la adam önden yürüdüler, o bir adım arkalarından. Yolda karşılaştıklarının beraberliklerine ne anlam vereceklerini kestiremeyen meraklı bakışlar altında kasabanın ana caddesini geçtiler. Caddenin sonuna yakın sola saptılar. Arnavut kaldırımı döşeli, taşlarının aralıkları ayak bileklerini büken yokuş bir sokakla ilerlediler. Bir çeşmenin arkasından dolandılar. Boş bir arsayı geçip kuru taşla örülmüş bir avlu duvarının kapısı önünde durdular. Adam mandanın dışarıya sarkan ipini çekerek kapıyı açtı. Yana çekildi, Selman'la kadına yol verdi. Onların ardından kendisi de içeri girerek kapıyı kapadı. 5-6 basamaklı giriş merdivenlerine yaklaşırlarken evin kapısı hızla açıldı. 7 yaşlarında bir oğlanla onun ardından 5 yaşlarında bir kız adama doğru atıldılar. Adam çocuklara girin bakayım içeriye diye çıkıştığı sırada daha küçük bir kız ağabeyine ablasına yetişmek için kapının eşiğinde beliren genç bir kadının elinden kurtulmaya çalışıyordu. Kadının öbür kolunda ağzı emzikli bir çocuk daha vardı. Adam bizim veletler dedi. Oğlanla kızı kollarından kavrayıp geri çevirirken kadına seslendi. Kapat bunların hepsini odaya. Merdivenleri çıkıp eve geldiler. Karısının yavaştan alıp yan gözle getirdiği kimseleri incelediğini gören adam kızdı. Önce vuracakmış gibi sağ kolunu havaya kaldırdı. Sonra kadını omzundan kavrayıp sağdaki odaya doğru döndürdü. Sallanmasana hadi yallah hepiniz içeriye. Çocukları kadını odaya sokup oda kapısını çekti. Görmeyeyim ortada dolaştığınızı. Genişçe bir sofa üstünde giriş kapısının sağına soluna düşen iki odası vardı evin. Adam bu kez soldaki odanın kapısını açtı. Bu oda sizin. Yatak, yorgan ne gerekirse hepsi içeride. Elektrik düğmesi kapının yanında. Ayak yolu sofanın dibinde, solda. Hadi, rahatınıza bakın. Yüzü sırıtmaya hazır, hep o bir şeyler soran, sorduklarına karşılık bekleyen bakışlarıyla kadına kaçak bir bakış attı. Bana müsaade dedi, karşıki odaya girdi. Odaya girip elektriği yaktılar. Kapatınca, oda kapısının arkasında küçük bir sürgü bulunduğunu gördü kadın. Sürgüyü çekti. Ev sahiplerinin hem konuk hem oturma odası olmalıydı oda. Sokağa, daha doğrusu avluya bakan pencerenin altında duvardan duvara uzanan ot şilteli bir minder, kapının karşısına düşen duvara bitişik bir masa vardı. Masanın üstünde tıkırtıları duyulan teneke kasnaklı saat 6:30 gösteriyordu. Duvara dayalı, çerçevesi yer yer kırılıp dökülmüş bir aynanın kenarına adamın fotoğrafları iliştirilmişti. Deniz hayvanlarının kabukları ile işlenmiş toprak bir vazo içinde solmuş kağıt çiçekler, bir sürahi, iki bardak, bir gaz lambasıyla tamamlanıyordu masanın üstündeki öteberi. Geride büyük bir sandığın üstünde eski bir yorgan yüzüyle örtülmüş dürülü yatak yorgan yığını görünüyordu. Bez çantasını masayla minder arasındaki iskemlenin üstüne koyduktan sonra daha bir süre elinden bırakamadı kadın. Niçin, niye bu odaya geldiklerini yadırgıyordu. Suskundu. Sonunda çantasını bıraktı gitti, minderin bir kıyısına ilişerek oturdu. Selman elindeki kese kağıdını odadaki öbür iskemlenin üstüne bırakıp yaklaştı. Rahat etsene. Kırgın bir sesle mırıldandı. Rahatım. Başını aç, mantonu çıkar. Çıkarırım. Dur biraz kendime geleyim.
Ayrım sonu.